Ayrım 27.
Sayfa 272. Talanya'daki ziraat mektebinin taş binası görününce olanları bir kez daha düşündü. Orduyu devrettiği Cemal Paşa fazla vakit kaybetmeden, bir gün bile beklemeden Şam'ı terk edip Humus'a gitmişti. Bunu öngörmüş müydü? Hayır. İşlerin bu noktaya geleceğini hesap etmişti ama bu kadar çabuk değil. Ali Fuat Paşa'nın hemen Baalbek'e hareket ederek toplanacak birliklerden düzenli bir kuvvet meydana getirmesini istemişti. Bundan daha mühimi İsmet Bey'e de 4. Ordu Kuvvetleri'nden dağılanları da alarak hemen kuzeye hareket etmesini emretmişti. Bu emrin bir kopyasını da von Sanders'e göndermişti. Mareşal Çanakkale Savaşları'ndaki o gergin anlarda bile yapmadığını yapmış, hiç beklemediği bir şekilde karşılık vermişti. Deli mi bu adam dediğini de bildirmişlerdi. 12 gündür hep bunu savunmuş ve kabul ettirmeye çalışmıştı. Ordu kuzeyde toplanıp 1-2 gün soluklandıktan sonra esaslı bir savunma hattı kurulmalıydı. İstanbul'a çektiği şifreye cevap veren bile olmamıştı. Orduları teslim ettikleri kumandan hemen Şark'ı terk etmesine ve Şam önlerinde binlerce esir vermesine rağmen hala neden itiraz ediliyordu? Almanların mütareke başvurusu gerçek olabilir mi? Almanlar zaman mı kazanmak istiyorlar? Ordu iyice yıpransın mı istiyorlar? Ateşkes yapılacaksa saldırı bir hafta durdurulmalı ve cephe kilitlenmeli ve işte o anda mütareke yapılmalı. Her ne hal ise Liman von Sanders'in bu tepkisi de neyin nesi? İçindeki öfkeyi bastırmış ve orduların kuzeyde toplanması emrinin gerekçesini yazılı olarak von Sanders'e bir kere daha bildirdik. O güne kadar temasa geçmeyen Mareşal birden görüşme isteğinde bulundu. Bunu nasıl izah etmeli? Olması gerektiği gibi, yani bir asker gibi hareket ediyor olabilir. Bunu az sonra anlayacağız. Ziraat Mektebi'nin salonuna girdi. Bu Avrupalılar böyle büyük odalara ve salonlara pek meraklı oluyorlar. Karşılarına çıkanın kendisini yalnız ve zayıf hissetmesini istemek mi, yoksa ihtişamlı bir baron gibi görünme hevesi mi? Mareşal mektep müdürünün masasının arkasındaki deri koltuğa oturmuştu. Yaşından beklenmeyen bir çeviklikle kalktı ve Mustafa Kemal'e doğru yürüdü. Tokalaşırken karşılıklı hal hatır sordular. Von Oppen esas duruşta bekliyordu. Üniforması tertemiz, demir haç nişanı göğsünde pırıl pırıl
ve Teberriye taraflarından gelen o değilmiş gibi sağlıklı ve dinç. Kumandan elini uzatıp tokalaştı. Mareşal ve kumandan masanın önündeki koltuklara oturdular. Bir süre sonra bir Alman asker elinde tepsi ve 2 bardak soğutulmuş birayla geldi. Oppen onların birer yudum içmelerini bekledikten sonra duvara astığı haritada birliklerinin durumunu anlatmaya başladı. Baalbek öncelerinde cepheyi tutabilirim diyordu. Ona kalırsa durum çok parlaktı. Kumandan dayanamadı. Oppen'in sözünü keserek Liman von Sanders'e döndü. Bu zabit benim emrime verildi mi diye sordu. Mareşal şimşek hızıyla düşündü. Ne zor bir durum. Daha 5 gün önce Sadrazam Talat Paşa Hindenburg ile hemen mütareke için birlikte başvuralım diye anlaştı. Bizimkilerse Wilson'a haber yolladılar. Daha fazla kayıp vermemek için Fransa cephesini korumaya çalışıyorlar. Avusturya, Macaristan İmparatoru ise çoktan ateşkes istedi. Şu zor durumda bunları konuşmak gerekli mi? Ne berbat bir iş. Bir asker gibi davranmaya karar verdi. Yumuşak bir sesle ya, ya diye yanıtladı. Von Oppen elinde ince çubuk şaşkındı. İsyankar ruhlu birkaç genç subayın dışında, hele Osmanlı paşalarından hiçbirisi böyle bir davranışta bulunmamıştı. Yorgun ve bitkin görünüşlü, avurtları çökmüş Mustafa Kemal Paşa'nın sorusu daha da sarsıcı oldu. ''Pekala Herr von Oppen'' dedi. ''Şimdi bana söyler misiniz nerede ve ne kadar kuvvetiniz var?'' Von Oppen ne diyeceğini bilemedi. Oysa yarım saat önce Mareşal Sanders'a aynı şeyleri anlatmıştı da o bir şey sormamıştı. Bir an gülümseyip bildiği gibi yanıtlamayı düşündüyse de hemen caydı. Paşa'yı yeterince tanıyordu. Bir konu hakkında ön bilgisi yoksa böyle keskin sorular sormazdı. Onun tahminlere değil de gerçeklere dayanarak kararlar verdiğini çok duymuştu. İçinden en iyisi gerçeği söylemek dedi. Sesinde o ilk canlılık yoktu. Şimdi kesin şeyler söyleyemem. Birlikler harekat halinde olduğundan durum çok karışık. Kesin yerlerini söylemek zor. Kumandan işi orada bırakmaya niyetli değildi. Kibarca açıkladı. Sorumluluğu üstüne almış olanlar müdafaa hattını karışıklık üzerine kuramazlar. Rahatlığını yitirmiş olan Alman subayına dikkatle baktı. Kaybedecek vaktimiz yok, karar vermek durumundayız dedi ve sordu. Şimdi bana söyleyin, sizin hangi kuvvetiniz nerede, ne kadar dayanabilir? Albay von Oppen çaresizleşmişti. Efendim, harekata esas alınabilecek kuvvetimiz bulunmadığını kabul etmek daha münasip olur diyebildi. Kumandan içinden bu nasıl bir iş? Az önce parlak planlarını anlatan zabit şimdi kuvveti bulunmadığını söylüyor. Bu durumlarda açık konuşmakta her zaman yarar var diyerek işi uzatmayacağını belli eden bir ses tonuyla sıkıştırdı. Herr Oppen, anlaşılan odur ki siz ve karargahınızdakiler dışında itimat edilecek ciddi bir kuvvet bulunmuyor. Von Oppen, gerçeği kabullenmekten başka çare yok diye düşündü ve kısaca yanıtladı. Yah, gerçek budur. Kumandan Mareşal'a döndü son derece yumuşak bir sesle. Kaybedecek vaktimiz yoktur. Karargahlarımıza dönsek iyi olacak dedi. Ardından dışarı birlikte çıktılar. Mareşal'i Baalbek'e uğurlarken bir kez daha düşünmeden edemedi. Kuzeyde bir müdafaa hattı kurulmasına karşı çıkarken bir asker gibi mi karar vermişti? Bu sorunun cevabını bilmek için İstanbul'da neler olduğunu öğrenmek gerek diye söylendi. Kumandan Rayak istasyonu yakınında kurulan çadırlı ordugahı gezerken Ferhat Bey de Ayn Sofar yolundaydı. Ödünç aldığı atı geri vermiş bahçe arasındaki yolda yürüyordu. Aylarca ne yapacağını bilemeden yaşadığı Ayn Sofar'dan ayrılma zamanı gelmişti. Birbirleriyle konuşmalarında konu ne olursa olsun İstanbul'a dönüş en son konuşulurdu. Yolculuk boyunca uğranılacak yerler üstüne ilginç anılar anlatılır, adalardaki güzelliklerden söz edilirdi. Nedense anılar hep delikanlılık anıları olurdu. Cephe anılarından konuşmaları yok denecek kadar seyrekti. Oysa şimdiki duyguları bambaşkaydı. Bir gün önce içindeki tüm kuşkular hekimler heyeti odasının kapısında dağılmıştı. İçlerinde en ağır hastalığı geçirmiş olan Seyfettin'in ilk önce girmesini istemişti. Hekimler Seyfettin'e izin verirlerse gerisi kolayca gelirdi. Seyfettin kararlı adımlarla kapıyı açıp girmişti. O içerideyken Seyfettin'in babası Yüzbaşı İbrahim geldi aklına. İnebolu'nun Evrenye köyündendi İbrahim. İnebolular az konuşurlar ama dalgalarla boğuşmayı severler. Bunun böyle olması tabidir. Türkler 800 yıl evvel yerleştikleri o kıyılarda öğrenmişlerdi denizde boğuşmayı. İçinden hey gidi Bahriyeli İbrahim kadere bak. Kim derdi ki yıllar akıp geçecek de ben oğlunla birlikte harp etmeye başlayacağım. Allah vere de çocuğu sağ salim sana getirebileyim diye geçirirken kapı açılmış. Seyfettin donuk bir yüzle dışarı çıkmıştı. Eyvah demişlerdi bir aksilik çıktı. Seyfettin'e bir şey soramamış öylece kalmışlardı. Seyfettin iki adım gittikten sonra birden dönmüş ve cepheye gidiyorum diye gülmeye başlamıştı. Sonra sırayla geçmişlerdi heyetten. Sanatoryumunu görünce birden durdu. Bunlar iyi güzel de Rayak'a gidecek atımız yok diye söylendi. Hiçbirinde para yoktu. Birliklerinden aylardır uzak kalmışlar, maaş alamamışlardı. Piyade gitmek hem tehlikeli hem de çok uzun sürer. Bir of çekti. Trenin de gelip gelmeyeceği belli olmaz. Zaten Şam düştüyse artık seferler de kalkmıştır. Zaman kazanmak için yavaş yavaş yürümeye başladı. Çaresizlikle şu sanatoryumdan bir çıkalım gerisini çocuklarla birlikte düşünürüz dedi ve adımlarını sıklaştırdı. 15 dakika sonra bahçe girişindeydi. Genç subaylar önlerinde torbalarıyla basamaklara oturmuş onu merakla bekliyorlardı. Görünce ayağa kalktılar. İki basamak yukarıda küçük ellerini her zamanki gibi önünde birbirine bağlamış Mary, onun arkasında binbaşı Hasan, genç tabipler ve aklı karalı kulakları düşük yavru köpek merakla aşağı indiler. Üç adım kala durdu, kaşlarını çattı ve sakince Mustafa Kemal Paşa ile görüştüm diye başladı. Subayların yüzlerine şöyle bir baktı ve gidiyoruz dedi. Yüzlerdeki donukluk yerini birden gülücüklere bıraktı. Ferhat Bey, Tabip Binbaşı Hasan Bey'e İngilizler yakınlardaymış, siz ne yapacaksınız diye sordu. Binbaşı Hasan beyaz önlüğünün yan ceplerindeki ellerini çıkarıp iki yana açtı. Bir emir gelmedi, hem biz tabibiz, bir şey olmaz diye yanıtladı. Ferhat Bey, buna güvenilmez. Çanakkale'de hastane vapurunu bombaladılar da tamı tamına 273 yaralı zabit ve erimizi şehit ettiler. Daha bugün öğrendim. Nablus'ta da hastaneyi bombalamışlar demeyi düşündü ama buna gerek yoktu. Sonra ne olacak diye sorabildi. Hasan Bey koyu kara kaşlarını kaldırdı ve çevresine ağaçlara baktı. Sesi kırıktı. Sonrası Ferhat Bey, buralar benim yurdum. İşgal edecekler ve... Binbaşı gülümsedi, Ferhat Bey'in kolunu tuttu. Bu işgal son olur da bin senedir hak edemediğimiz istiklali kazanabiliriz belki dedi. Sarıldılar. Ferhat Bey onun kulağına eğildi. İnşallah muvaffak olursunuz kardeşim, inşallah diye fısıldadı. Binbaşı Hasan eliyle yandaki ağaçlığı gösterdi. Altı at duruyordu. Ferhat Bey soran gözlerle baktı. Binbaşı Hasan onun omzuna dokundu ve yurdumdan size hediyedir, yolunuz açık olsun. Mary bir saray girişine rastgele konulmuş beyaz mermerden bir heykel gibi öylece duruyordu. Başta Seyfettin beş süvari atlarını merdivenlere doğru sürdüler. Bir yandan gitme coşkusu, bir yandan ayrılık acısı ne zor anlar yaşatır insanoğluna. Yüzlere yansıyan ne iyi gidiyoruz sevinciyle veda sözleri yaman bir zıtlık oluşturur. Böyle durumlarda yürekler sıkışır, sözcükler boğaza takılıp kalır. Lübnan Dağı'nın doruklarının hemen alt yanında o serin sonbahar akşamında vedalaşmak da öylesine güç oldu. Az duyulur sesler de Allah'a ısmarladık diyebildiler. Ferhat Bey önce süvarilere sonra da Mary'e baktı. Binbaşı Hasan fısıldadı. Ona kaç asker sevdalanmıştır bilinmez. Kızın yüreğindeki sıcaklık parmak uçlarından hastalarına akıyor herhalde. Ferhat Bey de atına binmek üzere sol ayağını üzengiye koyarken fısıltıyla ekledi. Bilirim hep böyle olur. Neyse ki kızcağız alışıktır. Beyrutlu binbaşı Hasan aşağılara uzanan geniş vadiye bakarak her ayrılıkta bir yıldız kayar onun elinden. Gizliden gözyaşı döker ve sonra soluğu şefkat bekleyen öteki hastaların yanında alır dedi. Ferhat Bey atının üstüne döndü. Allah'a ısmarladık Matmazel Mary, bizi unutmayın. Allah'a ısmarladık Hasan Bey, Allah'a ısmarladık arkadaşlar dedi ve atını kapıda bekleyen süvarilere doğru sürdü. Hayırlı yolculuklar, yolunuz açık olsun. Bon voyage kumandan. Süvariler atlarını hemen koşturmadılar. Bahçe yolunda biraz ilerledikten sonra hep birlikte geri döndüler ve ellerini kalpaklarına götürüp selam verdikten sonra atlarını ağaçların gölgesine uzanıp giden yola sürdüler. Yavru köpek arkalarından havlayarak koştu bir süre. Yorulunca geri döndü. Mary eğilip onu kucağına aldı. İnce kırmızı dudaklarında bir titreme, düşlerde konuşur gibi kendi kendine mırıldanarak aşağı doğru yürüdü. Mary içine akan buğulu bir sesle "Bon voyage, mon cavalier, bon chance mon ami" diyebildi. Tercümesi "İyi yolculuklar süvarim, iyi şanslar sevdiğim." Doktorlar içeri girerken o yavaş adımlarla bahçeden toprak yola indi. Beka Vadisi'nin üstünde laciverde dönmeye başlayan gökyüzüne titrek bir mum gibi görünüveren Venüs'e baktı. Paris'in o dar sokağında savaşsız günlere duyduğu özlemi bile bastıran ve parmak uçlarından yüreğine akmış olan o ürpertiyi bir kez daha duydu. Küçük köpeği sımsıkı tutup omuzuna doğru kaldırdı. Kendi başını köpeğin kahverengi beyaz lekeli başına yasladı. Bal rengi gözleri yaldızlandı. Son sözleri ince bir hıçkırığa ve Lübnan Dağı'nın yamaçlarında Kenanlı çobanın kavalından vadiye inen ezgiye, Paris kaldırımlarından bir başka ezgi karıştı ve yüreğini yaktı. Bu kaçıncı ayrılık, kalbim yine yalnız. Cevat Paşa yanında Sadullah Bey ve Şam'ın jandarma kumandanı ile birlikte Rayak'a geldi. Anlaşılan İngilizler 30 Eylül 1918'de Barada Boğazı'nı kesmeden ve Şam işgal edilmeden önce ayrılmışlardı. Cevat Paşa durumun ne denli kötü olduğunu anlatıp duruyordu. Kumandan onları kısa süre dinledi ve çevreyi teftiş etmem gerek kusura bakmayınız diyerek ayrıldı. Cevat Paşa ve yanındakiler bir süre sonra özel trenle Halep'e hareket ettiler. Aynı trene çevre sancakların yöneticileri, memurlar ve aileleri de bindirilmişti. Kumandan öğleden sonra Rayak istasyonuna döndü. Ardı ardına ilginç haberler geliyordu. Beyrut'ta beklenildiği gibi istiklal verilmemişti. Faysal bin Hüseyin bin Haşimi Şam'a girmiş ve İngiliz gözetiminde kurulan askeri hükümetin başına geçmişti. Bu arada Osmanlı ordusunun 8. kolordu kumandanı Miralay Yasin Hilmi, Faysal'ın askeri idaresinde erkan-ı harp reisi olmuştu. Bunu duyan kimi subaylar Ürdün'den çekilişte yaşanan olayları bir kez daha anımsamışlar, bazıları teşkilat-ı mahsusanın ne işe yaradığını sorup durmuşlardı. Kumandanın emriyle Baalbek'e gitmiş olan Ali Fuat Paşa'dan bir haber geldi. Liman von Sanders karargahıyla birlikte Humus'a gitti. Bu haberden kısa süre sonra Baalbek'ten can sıkıcı bir haber daha geldi. Aşiretler saldırmaya başladı, çatışma sırasında istasyondaki depoyu yaktılar. En can sıkıcı haber daha sonra geldi. Güçlükle toparlanarak otuluşturulan birliklerdeki asker sayısı 1500'ü bulmuştu. Bu birlikler Baalbek'e ulaşıncaya dek sayı 400'e inmişti. Karargâhta yorumlar öfke doluydu. Olacağı buydu. Ordu kumandanlarının karargâhlarını alıp gittikleri duyuldu. Buna İngilizlerin ilerlediği aşiretlerin önlerine gelen saldırdıkları haberleri de eklenince yılgınlık artmayacaktı da ne olacaktı? Buna da şükür, orduları şehrin önünde çaresiz harp ederken işin bir ucundan tutmak yerine kumandanlar İstanbul'a gitmek için can atıyorsa dağınık askerleri yan yana tutmak mümkün olur mu? Onların güveninin yıkılmasından daha tabii ne olabilir? Vakit gece yarısını bulmuştu. Tartışmalar sürerken dışarıdaki lokomotifin düdüğü duyuldu. Odanın kapısından başını uzatan istasyon memuru Baalbek'e giden tren döndü diye seslendi. Beka Vadisi'nden tek çıkış yolu Rayak, Baalbek, Humus demir yoluydu. Kumandan önündeki haritayı biraz iterek bir sigara yaktı. Yollar kapanmadan çıkmalıyız. İngilizler Beka'ya girmiştir. Kuzeye ilerlerse yolları tutarlar. Faysal'a katılan aşiretler de Humus üstünden gelip Bekaa'dan çıkış boğazlarını keserse... Kumandan elindeki sigarayı kül tablasına bastırıp ayağa kalktı. Yorumları durduran emirleri verdi. Rayaktan ayrılıyoruz. Süvariler öncü çıksın. Treni hazırlatın. Biz de gün doğarken hareket edelim. Kumandan çantasını toplayarak çalışmasını vagonda sürdürmek için çıktı. Çiseleyen yağmur havayı iyice serinletmeye başlamıştı. Süvariler atlarıyla uzaklaşırken piyadeler de çadırlar sessizce toplayıp yük vagonuna taşıyordu. Seyfettin alacakaranlıkta piyadelerle yola çıkan zabit arkadaşlarını yolcu ettikten sonra treni denetlemek üzere istasyona döndü. İçinde tanımlayamadığı bir mutluluk büyüyordu. Lokomotif gece taşınan odunlarla isim tutmak üzereydi. Hastalıklarla geçen son 3 ayı çoktan unutmuştu. İstasyonun ve depoların güvenliğinden sorumluydu. Her karşılaştığı askere Amman'dan mı geliyorsun, çadırlı hastanedekileri nereye taşıdılar biliyor musun diye soruyordu. Ne yazık ki Rayak'a ulaşanların büyük çoğunluğu Filistin ya da Şeria Vadisi'nden gelenlerdi. Alacakaranlık dağılmış, yağmur dinmiş ve Lübnan dağlarının doruklarında tan yeri ağrıyordu. Rayak kasabasına inen dar yoldan yukarı gelen keçi sürüsü, istasyonun alt yanından batıya kıvrılan patikadan Muallaka köyü yolunda koşturuyordu. Çıngırak sesleri yükseldikçe arkadan sürüyü izleyen iki köpek sürünün sağa sola dağılmasını engellemek için telaşla koşturuyorlardı. Daha gerilerde yaşlı çoban köpeklerine güvendiğinden olsa gerek, elindeki eğri ağaç dalını eski zaman keşişleri gibi yere vura vura yürüyordu. Seyfettin bacaklarındaki uyuşukluğu açmak için rayların ortasında Baalbek yönünde 50-60 adım yürüdü. Karşılarda El Beyda Vadisi'ne hemen yukarısında yükseklerden uçarak gelen kuş sürüsünü izlemeye başladı. Yamaç'taki Tokta köyünü geçen sürü güneye doğru kıvrılarak inen Litani ırmağına yaklaştığında iki yana ayrılıp havada dönenmeye başladı. Kendi kendine bu leylekler Çukurova'dan mı geliyorlar diye sordu. 100 metre aşağıda boşlukla süzülen leylekler suyun kıyısına konmaya başladılar. Kış erken geleceğe benziyor, bir an evvel buralardan gitmeli dedi. Yerden aldığı taşı yardan aşağıya fırlattı. Fena değil dedi, kuvvetim yerine geliyor, Şeria Vadisi'ni anımsadı. Lut Gölü'nün en kuzeyinde Petra Vadisi'nin son kayalıklarındaydılar. İngiliz Şeria Irmağı'nın öte yanındaki yamaçta Eriha Köyü yakınlarında çadırlı ordugahı kurulmuştu. Gün boyunca İngilizleri gözlerken sıkıntıdan aşağılara taş fırlatırlar ve taşlar kayalara vurdukça ıssızlıkla yankılanan tın tın sesleri dinlerken çocukça eğlenirlerdi. Aşağıdaki kuşlar yeniden havalandılar. Irmak buralarda biraz sığ, kurbağa bulamadılar herhalde diye düşünürken istasyon yanından Ferhat Bey'in sesini duyunca gitme zamanı, elveda dağlar diyerek istasyona koştu. Kumandan deponun yanında göründü. İnce bacakları üstünde hafif yaylanıyormuş izlenimini uyandıran kibar yürüyüşüyle yaklaştı. Alacağımızı aldık mı? Evet Paşa Hazretleri. Malzemeyi ve makineleri İngilizlere bırakmayalım. Depoları yakın. Alevler deponun çatısından yükselmeye başladığında Rayak istasyonundan uzaklaşan tren, makasta Rayak Şam yolundan ayrılıp kuzeye, Baalbek'e doğru yol almaya başladı. 2 saat içinde Rafka köyünü geçip Litani ırmağından uzaklaşarak Nanebi köyünü sağlarına aldıktan sonra tepelerin arasında kıvrılmaya başladı. Tren keskin bir dönemeçte yavaşladığı anda yamaçlarda bir cayırtı koptu. Mermiler vagonun ahşap kaplamasına saplanıyordu. Ferhat Bey ayağa fırladı. Pencerelerden, pencerelerden ateş! İsmail Hakkı tabancası elinde piyadelerle birlikte pencerelere yanaştı. Yamaçlara doğru birkaç el ateş ettiler. Kimseler görünmüyordu. Ferhat Bey yine bağırdı. Pencerelerden ayrılmayın, gözünüzü dört açın. Bu bir kandırmaca. Haklı da çıktı. Tren kısa sürede keskin bir dönemece daha girince iyice yavaşladı. Tam o sırada vagonların üstüne taşlar düşüyormuş gibi sesler geldi. Çok kısa süre sonra da patlamalar duyuldu. Vagonların sağından solundan toz bulutu yükseldi, parçalanan taşlar camlara vurup çatlattı. Açık pencereden giren bir taş parçası piyadelerden birinin gözüne geldi ve onu yere serdi. Ferhat Bey arkadaki yük katarına koştu. Makineliler yamaçları birkaç kez tarayıp toz toprak kaldırdı. Saldırganlar bir an karşıdaki kayaların arasında göründüler ve yeniden kayboldular. Duris köyü göründüğünde saldırganlar yine çıktılar ortaya. Atlarını düzlükte olanca hızla sürüyorlar, trenin önünü kesmeye çalışıyorlardı. Tren biraz yavaşlar gibi oldu, Seyfettin tabanca elde bağırdı. İki kişi benimle gelsin, lokomotife gidiyoruz. Kumandanın vagonuna girdiklerinde birden yavaşladılar. Kumandan dışarıda olanlarla ilgilenmiyormuş gibi dizlerine koyduğu çantasının üstünde bir şeyler yazıyor, sonra karşısındakileri anlatıyordu. Üç karargah subayı ise elde tabanca pencerelere yerleşmişlerdi. Seyfettin aynı hizaya gelince tabancasını indirdi. Kumandan başını kaldırdı. ''Çocuk nedir bu telaş? Dürzi aşiret efendim. Telaşa gerek yok, ancak tedbirde de fayda var.'' Seyfettin emredersiniz dedikten sonra arkasındakilere ''Haydi ileri'' dedi ve vagonun kapısına ulaştı. Kömür arabası odun doluydu. Seyfettin odunların üstüne atladı. Ötekiler sağdan soldan at koşturanlara ateşe başladılar. Arka vagonlardaki makinelilerden ses gelmiyordu. Seyfettin mermi tasarrufu yapıyorlar diye söylendi. Odunların üstünden yürüyerek lokomotife girdi. Makinist de bağırmaya başladı. Daha süratli, daha süratli. Makinist olur anlamında başını indirip kaldırıyordu. Seyfettin kendisine bakıp duran ateşçiye de bağırdı. Bu adam ne bakıyor? Odun at. Üçer beşer aldığı odunları ateşçiye uzatmaya başladı. Makinist telaşlanmış. Böyle olmaz, kazanı patlatacaksınız diye sızlanıyordu. Bir süre sonra boğazdan çıkınca karşılarda Bağalbek istasyonu göründü. Aynı anda sağ yanlarındaki tarlada toz kaldırarak gelen 300'e yakın atlıyı da görünce makinist bunlara habire destek mi geliyor diye öfkeyle söylendi. Seyfettin arkaya odun arabasına çıktı, bir süre ateş ettiler. Trenin ardından gelen bedeviler gerilerde kalmaya başlamışlardı. Erlerden biri sevinçle seslendi. Karşıdan gelenler bizim mızraklı süvariler. Seyrek meşeliklerden geçip istasyona geldiklerinde terden sırılsıklam olmuşlardı. Pencereleri ve ana giriş kapısı düzgün kesilmiş taşlarla örülü istasyon binasından çıkan subaylar vagonlara koştular. Kumandan vagonun merdivenlerinde bir an durdu. Eline aldığı sarı sülüslü kalpağını dizine vurarak silkeledikten sonra başına geçirdi. Asker selamına karşılık verdi. Heyecanla kendisine doğru yürüyen paşa apoletli subayın iki kolundan tuttu, şöyle bir baktı. ''Fuat kardeşim, betim benzin atmış, hastasın sen.'' Ali Fuat Paşa okul arkadaşının böyle karşılayacağını biliyordu. Arkadaşlarıyla karşılaştığında ilk sözü sağlıkla ilgili olurdu. Bir hastalık kondurdu mu da yandın demektir. İlk iş olarak ya bir doktora ya da hastaneye götürür. Ameliyat masasına yatırtmazsa şanslı sayılırsın. Kol kola istasyon binasına yürüdüler. Kumandan iki gün önce yolladığı kolordu kumandanını sordu. Adam bekleyeceğine Cevat Paşa ile alıp başını İstanbul'a gitmişti. Kumandan hayret diyerek başını iki yana sallamakla yetindi. ''Fuat kardeşim, birbirimizin yakınındaydık ama bir türlü görüşemedik. Sıtma mı sıkıştırıyor seni?'' ''Hem o hem de boğazım yanıyor. Baksana sesim çıkmaz oldu.'' ''Sakın Asya gribi dediklerinden olmasın. İlaç var mı?'' ''Tentürdiyot ve pektoral şurubundan başka bir şey yok.'' ''Merak etme, Halep'e varınca bir çaresine bakarız. Sen en iyisi bugün hareket et ve Altunyan Hastanesi'ne bir uğra.''